yemek üzere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk sizlerle haftanın son iş gününde. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından dile getirilen Büyük İstanbul depremi senaryoları halkımızı ne yazık ki paniğe sevk etti. Yaşanan her deprem sonrası medyada çıkan ve bilimsel verilere dayanmayan haberler nedeniyle maalesef deprem bilinci yerine korku psikolojisi oluşuyor. Bu psikolojinin yayılmaması amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği, halkı deprem konusunda bilinçlendirmek amacıyla 5. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nı Ankara'da düzenledi. Konferansın ayrıntıları ve deprem bilinci oluşmasında medyanın gücü ve önemi üzerine değerlendirmeleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan'dan alacağız. Hemen sonrasında dinimize göre şakalaşma ve eğlenmenin sınırı nedir diye soracağız değerli hocamıza. Peygamber Efendimiz'den örneklerle şakalaşma ve eğlenme konusunda ölçülü olmanın gerekliliği üzerine değerlendirmeleri uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamızla birlikte yapacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan, önce bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım gitmelere, gerek yok isyan etmelere. Giderim alışım gitmelere, direndi bu can ne bitmelere. Giderim alışım. etmeyi isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce, bu yüzden aşka kıyar. Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama olmadı yar. Kendini kayırıyor her insan önce, bu yüzden aşka kıyar. Giderim alışığım gitmelere, diyen ki bu can ne bitmelere. Giderim alışığım.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Asıl biz teşekkür ederiz. O kadar yoğunluğunuzun arasında stüdyomuza geldiğiniz, bizleri şereflendirdiğiniz için. Çünkü çok önemli bir konuyu konuşacağız ama o kadar yoğunluk var ki tam da bugünlerde bu anlamda sizi yakalamak gerçekten kolay olmadı. İyi ki geldiniz. Tekrar hoş geldiniz.
Çok sağ olun. Teşekkürler.
Son olarak beşincisi düzenlenen bir konferansı aslında dinleyicilerimize aktarmak üzere buradayız sevgili dinleyiciler. Beşinci Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Beşinci kez düzenleniyor. Demek ki öncesi var ama bildiğim kadarıyla 2 yılda bir düzenlenen bir konferans. Yani 10 yıllık bir geçmişimiz var.
Evet, aynen öyle. Aslında bunun için özellikle çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü bizler de hem derneğimizi hem de konferansımızı mümkün olduğu kadar geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin girişimleriyle ülkemizin birçok farklı üniversitesinden akademisyenlerin, farklı kişilerin, hatta firmaların da desteğiyle beraber kurulan bir dernektir. Birçok üyemiz var. Türkiye genelinde birçok üniversiteden dernek mensuplarımız var. Dediğim gibi özel sektörden üyelerimiz de var. Ve biz 2 yılda bir deprem mühendisliği ve sismoloji konferansımızı yapıyoruz. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Dünyada da az örneği var. Deprem mühendisliği ve sismoloji genelde birbirine çok paralel giden ama çok fazla bir araya gelemeyen iki daldır. Biz derneğimiz bünyesinde Türkiye'de bunu bir araya getirmek istedik. Çünkü depremin daha önce bir programda yine konuşmuştuk. Birden fazla farklı alanı var. Deprem dediğimiz zaman sismik dalgalar var. Depremin oluşumu var. Yerin altındaki kısmı var. Jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliğini ilgilendiren ve yine inşaat mühendisliğinin geoteknik alanını ilgilendiren yapılar kısmımız var. Yapısal analizleri ilgilendiren deprem mühendisliği, depreme güvenilirlik ve yapıların dayanımı ile ilgili kısım var. Ve yine depremin bambaşka boyutları var. Afet yönetimi kısmı var. Psikolojik etkileri var. Sosyolojik etkileri var. Bunların yönetilmesi ve çalışılması var. Biz hem derneğimiz hem de konferanslarımız bünyesinde bütün bu farklı alanlara yer veren çok az sayıdaki kuruluştan aslında bir tanesiyiz. Ve 2 yılda bir konferanslarımız var. Bu sene değişik bir şey denedik aslında. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde yaptık konferansımızı. Buradan düzenleme kurulumuza da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun süren aylar boyunca çalıştık. Bu sene uluslararası bir konferans olduk. Bu zamana kadar ulusal bir konferanstı ve bu sene artık uluslararası katılımla uluslararası bir konferans olduk. Bu da şu demektir. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın farklı yerlerinden uzmanların katılımıyla hem meslek içindeki ilerlemeleri konuştuk, hem program girişinde bahsettiğiniz gibi acaba afetleri nasıl daha iyi yönetebiliriz? Halkımızı belki nasıl daha iyi eğitebiliriz? Çünkü biliyorsunuz Eylül ayının sonunda İstanbul'da bir deprem meydana geldi ve tam üstüne de bizim konferansımız gerçekleşti. Onu da göz önünde alarak bu sene temamızı biraz daha genişlettik. Kapsamımızı biraz daha büyüttük.
Evet, çok iyi etmişsiniz. Şimdi kapsam büyüyünce tabii ister istemez konuşulan konuların çeşidi de artmıştır. Çünkü Türkiye'de biz evet kendi kendimize konuşuyoruz, bazı konuları tartışıyoruz ama dünyanın farklı yerlerinde de depremler oluyor. Örneğin Japonya'da hani en yakın takip ettiğimiz yer. Ama orada deprem olduğunda sanki bizimki kadar böyle galeyana gelmiyor insanlar. Bizimki evet. kadar korku psikolojisi oluşmuyor. Sanıyorum bunun bu tür panellerde dikkat çekilerek halkımızı bu yönde bilinçlendirmenin de önemi olduğunu düşünüyorum.
Tabii çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Tam olarak biz hedeflediğimiz konulardan birisi bu. Şimdi bir akademik çalışmalar grubu var, teknik çalışmalar. Bizim belki birazcık kendi aramızda yaptığımız işler, bilimsel faaliyetler. Ama bir de sonuçta bunu ulaştırmak istediğiniz halkınız var. Çünkü amacınız deprem zararlarını minimize etmek, azaltmak, mümkünse yok etmek ya da depremin vereceği hasarın asla can kaybına yol açmamasını sağlamak, çok küçük hasarlarla atlatmak. Bunun için de yapmamız gereken adımlardan bir tanesi aslında halkımızla vatandaşlarımızı eğiterek devam etmek. Bu çok önemli bir husus. Çünkü her zaman şu riske sahipsiniz. Dışarıdan koparsanız amacınızdan uzaklaşma ya da kendi içinizde kalma riskine sahipsiniz. Derneklerin aslında kurulma sebeplerinden bir tanesi de budur. Bizim derneğimizin ana faaliyetlerinin içerisinde bu da var. Hem meslek içinde işbirliği hem de genel olarak Türkiye'mizdeki zararların azaltılması. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Japonya örneği verdiniz. Çok farklı bir ülkedir gerçekten. Bakın bugünlerde birçok doğa kaynaklı afetle karşı karşıyalar. Ama bir yandan da bizim aslında resilience dediğimiz, dirençlilik diye çevirebileceğimiz bir kavrama da sahip bir ülke. Tüm kurumlarıyla ve halkıyla her açıdan eğitilmiş olarak depreme bir bütün olarak yanıt veriyorlar. Dirençlilik herhangi bir etki altında kırılmamak, çok güzel bir tepkiyle daha güçlenerek yola devam etmek olarak çevrilebilir. Birçok bilim dalında var. Şimdi biz artık bunu deprem mühendisliğinin literatürüne de, terminolojisine de sokmaya başladık. Hep beraber dirençli bir toplum olmaya çalışıyoruz. Ve Japonya bu açıdan gerçekten çok farklı. Size örnekler verebilirim. Büyük tsunamilerinden sonra örneğin bize telefonlar kilitlenirken Japonya'da evet, kişiler birbirini başka türlü haberleşerek işte haber yollayarak ben iyiyim, iyi olduğumu şu kişilere iletin diyerek ya da işte ihtiyacı olmadığı zaman yardım kuyruklarına girmeyerek birbirini kollayan bir toplum. Bizim de dileğimiz gerçekten öyle olabilmek ve bunu dediğim gibi sadece akademik camianın içinde kalarak yapamıyoruz. Halkımızla kol kola, kurumlarla beraber el ele ilerleyebilirsek bunu mümkün kılabiliriz.
Evet, anladığım kadarıyla bir esneklik var hem kurumlar arasında hem de kurumla halk arasında ve halkın kendi içinde. Şimdi bu esnekliği sağlamak da mutlaka uzun yıllara dayanan bir çalışma ve tecrübe gerektiriyor. Biz bu esnekliği Türkiye'de nasıl gerçekleştirebiliriz?
Evet, şöyle bir aslında esneklik çok güzel bir tanım ve dirençliliğin de içinde var. Çünkü esnek olan yapılar, bu yapısal analizde de böyledir inşaat mühendisliğinde. Ancak sünek yapılar deprem etkisine karşı da dayanım gösterebilirler. Biz işte aslında sağlamaya çalıştığımız temel olarak hem dernek bünyesinde hem üniversitemizde hem işbirliği yaptığımız tüm kurumlarda öyle bir bağ kuralım ki bu bağlar her zaman meslek içi gelişimi desteklesin. Birlikte projeler yazalım, tezler yürütelim, kurumlarla işler yapalım. İşte gündeme gelen hemen kurumlarımız var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız var, AFAD var, il müdürlükleri var. Bütün bu kurumlarla entegre bir şekilde çalışalım. Ama bunun için de sonuçlarımızı halka da, biz ona diseminasyon diyebiliriz, halka da dağıtalım ve halkımızı da eğitelim. Tabii burada çok önemli bir kavram var ki depremden sonra medyada bunu aslında gördük, bazılarını çok mutlu olmayarak da izlediğim oldu. Teknik olan bir dili teknik olmayan bir kitleye anlatmak çok kolay değildir. Evet. Yani insanlar sizden depremden sonra hocam deprem olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Oysa bilimsel olarak onu söylemek mümkün değil. Biz bunu daha önceki programlarda da sizlerle de konuşmuştuk. O yüzden amacımız burada deprem, bir sonraki deprem, biz deprem ülkesiyiz. Mutlaka deprem yaşayacağız. Büyük bir deprem bizim ömürlerimizde belki olacak, belki çocuklarımızın ömründe olacak ama bu depremler olmaya devam edecek. İşte belki Japonya'nın orada algıladığı şey depremin sürekli olduğu ama hedefimiz, amacımız, evet biz bir sonraki depremi bilmiyoruz. Bu deprem bir sonrakinin öncüsü müdür? Gerçekten bilemiyoruz. Çok uzun analizler gerekiyor. Çoğunlukla öyle bir bilimsel yöntem yeterliği kanıtlanmıyor. Ama biz deprem etkilerinin nasıl sonuçlara yol açacağını biliyoruz. Biz yapılarımızı güçlendirebiliriz. Deprem yönetmeliğimizi değiştirdik. Onun yaygın ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayabiliriz. Halkımızın deprem anında, öncesinde, hemen sırasında ve sonrasında nasıl davranacağını, nasıl davranırsa can kayıplarının minimuma ineceği, yaralanmaların olmayacağı, bunları aslında bir arada işbirliği içinde halledebiliriz. Hı hı. Sözünü ettiğiniz esneklik de aslında entegrasyon gerekiyor. Karşılıklı iletişim gerekiyor. Bir sorunumuz da belki doğru yerlerde ve doğru zamanlarda iletişim kuramamak. Dernek olarak bunu da hedefliyoruz. Depremden sonra yayınladığımız bir bildirimiz vardı aslında. Orada da dedik ki medya gücünü halkımızı eğitmek üzerinde de kullanabilir. Bu sosyal medya olur, gerçek medya olur, soru cevaplar, belgeseller, programlar. Mesela deprem sonrasında görüşmek yerine depremlerden önce görüşmek. Büyük bir deprem sonrasında bir hocanın size söyleyebileceği şeyler çok kısıtlı. Çünkü aslında akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar hakkında konuşabilir. Ama orada halkın duymak istediği, acaba başımıza ne gelecek? İşte onu uzun vadeli eğitimlerle yapabileceğimizi düşünüyorum.
Evet, şimdi dediniz ya her an depremler oluyor diye. Sizinle programı gerçekleştirmeden önce AFAD'ın sitesine bir gireyim bakayım neler var diye. Şu an şu saniye itibariyle bile Ankara'nın bir yerinde bir düzeyinde deprem olmuş. Antalya'da işte deniz açıklarında, Manavgat açıklarında 3.8 deprem olmuş. Yani insan aslında şu anda bunları hissetmediği için bilmiyor. Şu an bu depremin yokluğu anlamına gelmiyor. Hayatımızın her saniyesinde deprem var ama yüksek ve şiddetli diyebileceğimiz depremler olduğunda tam da aslında o noktada sizin ifade ettiğiniz gibi halkımızın eğitilmiş olması ve nasıl davranacağını biliyor olması çok önemli. Dediniz medyanın da bu anlamda önemli bir rolü ve önemi var diye. Biz de bir medya organıyız. TRT olarak aslında halkımızı bu anlamda da eğitmek ve onlara bilgi vermek amacıyla da sizin bilgilerinizden faydalanmayı çok arzu ediyoruz. Peki o zaman siz lütfen bize söyleyin, halkımıza söyleyin bu mikrofonlar aracılığıyla. Öncesinde ne yapabiliriz? Sırasında ne yapabiliriz ve sonrasında ne yapabiliriz?
Evet, bu aslında afet yönetiminin de temel adımlarından biridir. Öncesinde mümkün olduğu kadar deprem hakkında bilgi almak gerekir. Örneğin bir konut alırken hangi bölgedeyim ben? Artık biz deprem bölgeleri kavramını biraz değiştirdik. Eskiden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü derece deprem bölgeleri vardı. Şimdi onları biraz daha mühendislik diliyle deprem etkilerini sayısal olarak ifade ettiğimiz yeni bir haritamız var ve yeni bir yönetmeliğimiz var. Yani bir eve taşınırken bile, evimizi yerleştirirken bile biz acaba neredeyiz? Bulunduğumuz bölgede bir aktif fay var mıdır? Bunları bile öğrenmekte fayda olacağını düşünüyorum. Tabii halkımız bunu bir deprem mühendisliği eğitimi almadan nasıl yapabilir? Bu bilgiler var. Bakın AFAD'a da girip baktınız. Aslında bunu yapan halkımız sayısı, vatandaş sayımız çok az değil. Ben hangi bölgedeyim? Neredeyim? Yakınımda fay var mı? Birincisi bilgi sahibi olmak. Neredeyim? Sonra zeminlerimiz çok önemli. Aynı deprem altında farklı zemin sınıflarındaki yapılar farklı davranırlar. Yani bir kaya zemindeki kişi bazı depremlerde daha az hareket ederken tam tersi yumuşak zemindeki kişi daha çok salınacaktır. Zemin grubunuzu bilmek, bu da önemli. Bunlar çok teknik konular ama en azından bunlar hakkında bir bilgi sahibi olmak.
Nereden öğrenebilir? AFAD'dan, o siteden öğrenebilir mi?
Öğrenebiliriz. MTA'da fay haritaları var. AFAD'da deprem haritamız var. Güncel deprem haritamız var. Oradan öğrenebilirler. Yine belediyelerde, bakanlıklarda buna dair bilgiler mutlaka bulunur. Yine şununla ilgilenebilirler. Benim içinde bulunduğum yapının tipi nedir? Yani birçok kişiye sorsanız işte betonarme evde yaşıyorum derler. Aslında yığma çıkar. İşte ahşaptadır ama çok farkında değildir. Taş yığmadır. Yani bunları bilmek lazım. Ben nasıl bir yapıdayım? Yapım kaç yıllık? Yapım belki yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmamış. Çünkü yeni çıktı 2019 yılında. Ama ben önceki deprem yönetmeliklerine neredeyim? Örneğin hep işte Ankara civarını konuşuyoruz. Ankara bir deprem bölgesi gibi görünmüyor biliyorsunuz. Ama çok uzakta, çok büyük bir deprem olduğunda belki çok zayıf yapılarda hasar görme olasılığı var. Az da olsa var. Yani bunları bilmekte fayda var ama bunları panik anında bilemeyiz. Panik anında bu bilgilere erişmeye çalışmak çok tehlikeli.
Tam deprem olurken internet üzerinden o bilgiyi edinemeyiz.
Tabii ki televizyonlarda deprem konuşulurken bu bilgileri sağlıklı erişemeyiz. Yine AFAD'ın sağladığı bir takım eğitimler var. Onu biliyorum ilkokullara. Detaylarını öğrenmek lazım. Aslında çocuklarımıza da bu bilgilerin bir kısmı çok basit seviyelerde anlatılıyor. Ama biz yetişkinler olarak özellikle bilmeliyiz. Deprem öncesinde belki bunlar. Sonra deprem olursa kaç saniye yaklaşık olarak sürebilir? Ben dediğim gibi hangi bölgedeyim? Faya ne kadar yakınım? Yakınımda bir elektrik hattı var mı? Bir baraj var mı? Kritik bir yapı var
yangın
mı?
Yangın tehlikesi
tabii,
değil mi?
Bütün bunları bilmekte fayda var. Hangi katta olduğumuzu tabii ki hiç unutmuyoruz. Evimizin bulunduğu
asansörlü
yeri.
Asansörlü mü değil mi?
Var mı yok mu? Yani bir kendimize aslında bir afet ve acil durum planı yapmak çok önemli evimiz içinde. Sırasında belki daha önce konuşmuştuk. Yani hep çocukluğumuzdan beri öğreten bazı kulaktan dolma bilgiler var işte pencereler. İnsanlar ister istemez pencereye kapıya yaklaşıyor ama bunlar çok güvenli olmayan bölgeler. Biz diyoruz ki eğer çıkma mesafesinde çok kısa sokağa çok yakın bir noktada değilseniz olduğunuz yerde durun ve de devrilmeyecek bir objenin yanında bekleyin. Afet yönetimcilerin her zaman tavsiyesi budur.
Bir buzdolabı
sağlam,
örneğin.
Belki bir buzdolabı üzerinize devrilmeyecek biçimde. Ve gerçekten vücut pozisyonunu küçülterek beklemekte fayda var. Dışarıda aysanız yine etrafta gerçekten bir bakmanız lazım. Yapılar çok hareket ediyor. Sonuçta yapıların yıkıldığı yoğun yapı bulunan bir bölgedeyseniz özellikle zayıf yapılar dışarıda bulunmak da bazen riskli olabilir. O yüzden açık alanlardan bahsedilir. Toplanma, bekleme alanlarından. Yani çok dikkatli olmak lazım. Bu bilgiler mühim. Sonrasında dediğim gibi hemen sonrasında çok keyfi tabii telefon görüşmeleri, internet bağlantıları, ihtiyacımız olmadığı halde medyaya yönelmeler belki bunlar çok doğru değil. Çünkü o anda sistemin, network'ün, o ağların zayıflamasına sebep oluyoruz. Her şey yolundaysa biraz durmak, beklemek, bilgi sahibi olmak bu çok önemli. Yine depremin öncesi, sırası ve sonrasında farklı kurumlara farklı görevler düşüyor. Büyük depremler atlatmış kişiler kesinlikle psikolojik yardım almak zorunda kalabiliyorlar. Evet. Özellikle küçükler belki şeyler. Yine yeni yeni gündeme gelen, Japonya'da uzun zamandır aslında tartışılan Avrupa ülkelerinde de bizde de yeni yeni gündeme gelen engelli vatandaşlarımıza farklı bir deprem çıkış imkanları tanımak lazım. Onlar günlük hayatta da zorluk yaşarlarken öyle bir afet ve acil durum anında onlara yardım edilecek özel sistemler tasarlanması lazım. Ama bu konuda çalışmalar ülkemizde de var. Olmadığını söyleyemeyiz. Bunları geliştirmek lazım. Ve yine depremlerden sonra en önemli şey budur. Depremi unutmamak lazım. Şimdi deprem olmuş illere gittiğinizde ben 10 sene diyorum. Bazı hocalarımız 15 sene diyor. Unutuyoruz biliyor musunuz?
Evet.
İnsan doğası evet, çünkü.
Evet.
İnsan
unutmak istiyoruz.
Unutmak istiyoruz. Kötü şeyleri unutmak istiyoruz. Ama deprem bunlardan biri değil. Çünkü biz yapılarımızı doğru tasarlarsak, bilgi sahibi olursak, yönetmeliklerimizi doğru uygularsak, zaten deprem bizim korkacağımız bir şey değil. Zayıf olmazsak hem birey olarak hem toplum olarak hem yapılar olarak aslında çok da korkulacak bir tarafı olmadığını görebiliriz. Ama oraya varmak için el birliğiyle şimdilik yola devam ediyoruz. Derneğimizin de hedeflerinden bir tanesi bu zaten.
Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Şu korku bilincini biraz daha vurgulayalım dilerseniz. Çünkü bir deprem olduğunda örneğin işte İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem gibi. Hemen işte İstanbul'da büyük İstanbul depremi yakınlaşıyor gibi cümleler dolanmaya başlıyor. Ya da insanlar evet deprem olur o anda deprem anında böyle kendini pencereden aşağı atanlar. Tabii. Ve sırf o attığı için hayata gözlerini yumanlar. Bu tür o korku bilincini biraz galiba hafifletmek gerekiyor.
Evet evet yani yine aslında eğitime geri dönüyoruz. Çünkü genelde insanoğlu bilmediği şeyden çok korkuyor. Evet. Yani bildikçe belki riskleri öğrendikçe, olası hasarları gördükçe, bilgi sahibi olduğunuz şeyden korkunuz her zaman azalıyor. Ama bu korku bilincinde gerçekten ben bunu akademisyenlerimizden de, deprem sonrası konuşan hocalarımızdan da her zaman bizim en büyük beklentimiz şudur. Bunu zaten sizinle depremden sonra da bir görüşmede arkadaşlarımızla konuşmuştum. Bilgiyi aktarmak çok önemli. Yani o bilgi henüz akademik seviyede. Biz henüz değerlendirmemişiz. O deprem dataları gelmeye devam ediyor. Artçı şoklar devam ediyor. O noktada Büyük İstanbul depremi oluyor ya da işte Büyük İstanbul depremi olmayacak. Bununla atlattık. Bunlar o kadar yanlış yönlendirmeler ki bunlar halkı o anda sadece korkutur. Çünkü halk zaten sizden
bir cevap bekliyor değil mi? Olacak evet, mı olmayacak evet, mı söyle bana.
Evet ve aslında orada bazen görüyorum işte medyada hocaya sorarlar. Hocam deprem olacak mı? Gerçekten bilimsel birisi bilmiyoruz diyecektir. Olmayacak mı? Onun yanıtı da bilmiyoruz. Peki ne biliyorsunuz bakışı görüyorum orada. Çünkü çok normal bildiğimiz şeyler hasarların nasıl olabileceği, nerelerde olabileceği, nasıl güçlendirebileceğimiz ve doğru tepkiyi nasıl vereceğimiz, nasıl dirençli bir toplum olacağımız. Bunu da depremlerin hemen sonrasındaki panik anında yapamaz. Gerçekten yapamayız. Evet. Onu yapmaya çalışmak doğru değildir. Çünkü insanların algıları tamamen yaşam kurtarma yönünde çok daralmış durumda. Evet. O durumdaki vatandaşımızı korkutmamamız gerekir ama korku bilincini kırmak gerçekten doğru bilgiyi doğru zamanda anlatmakla, iletmekle olur. O da hep diyorum mesela deprem belgeseli. Bugün buraya geldik, konuştuk. Çok mutlu oluyorum çağırdığınız için. Çünkü ulaşabildiğimiz kadar dinleyicimize ulaşıyoruz. TRT'de teşekkür ediyorum. Belki belgeseller yapabiliriz. Bu çok çok önemli. Çünkü insanlar rahat bir ruh halindeyken öğrenmeye açıktırlar. Evet. Panik halinde bir şeyi yanlış anlama ihtimaliniz çok çok yüksektir. Hepimizin.
Evet. İşte o yüzden pencere kenarından uzak durmaları evet, gerekirken kesinlikle. Pencereyi açıp aşağı atlayıp kurtulabileceğini düşünme.
En büyük tehlikelerden biridir. O deprem anında pencerelere yaklaşmak, o anki psikolojiyle bir anda dışarı çıkmak. Çünkü salınımlar çok büyük. Bakın biz yıllardır deprem ile uğraşıyoruz. Deprem hareketleri modelliyorum ben şahsen. Ama Alaska'da bir deprem simülatöründe büyük Alaska depreminin simülasyonu için bir koltuğa oturttular ve bizi salladılar. Yanımda bir doktora öğrencimle birbirimize baka kaldık. Yaklaşık 8 büyüklüğünde bir depremin kaydını simüle ettiler orada. Korkunç bir etki. Korkmamanız mümkün değil. Bir şey o noktada bilgi sahibi olsanız da orada etkilenmemek mümkün değil. Tabii. O yüzden amacımız deprem sırasında bir şeyler yapmak değil. Öncesinde ve sonrasında bilgi sahibi olmak, sırasında sadece doğru davranışla can kaybımızı minimize etmek, yaralanmayı azaltmak.
Evet, son olarak bir de şu konuya değinmenizi rica edeceğim. Şimdi biz AFAD'a baktık örneğin. Binamızın bulunduğu yeri neresi olduğunu algıladık. Evet ama binamızın çok da uygun olmadığını fark ettik. Çok depreme dayanıklı olmadığını, belki betonarme olmadığını fark ettik. Böyle bir durumda nereye başvurmalıyız? O binanın güçlendirilmesi anlamında bize yardımcı olabilecek bir kurum var mı?
Tabii tabii. Şimdi şöyle, inşaat mühendisleri odası var aslında, İMO olarak özetlediğimiz. İMO'nun bu tarz hizmetleri var. Üniversitelerin bu tarz hizmetleri var. Hem danışmanlık hem güçlendirme. Yine belediye ile ilgili mutlaka görüşmeler yapılmalı. Belediye ile de görüşülebilir. Ama farklı kurumlar size bu tarz hizmetler verecektir. Güçlendirme zaten 99 depremlerinden sonra benzer biçimlerde yaptık ülke olarak. Fakat şu çok önemli. Doğru bilgiye ulaşma, doğru kaynağa gitme. Onun için de kurumsal bir yapılanma olması ve doğru yönlendirme. Herhangi bir firmanın gelin evinizi güçlendirme. İşte şu kadar fiyata evinizi çok sağlam yapacağım. Bunlar maalesef dünyada da örnekleri olan şeyler. O yüzden kurumsal adımlar atmakta çok dikkat etmeliyiz. Derneğimiz de bu kurumlardan bir tanesi bu arada. Doğru yönlendirmeyle çalışabileceğimiz kurumlardan
bir
tanesi.
O zaman bu tür bir bina güçlendirme için başvuran bir apartman yönetimi olduğunda siz bu konuda yardımcı olabilirsiniz.
Mutlaka yönlendirebiliriz.
Çok teşekkürler Sayın Gündoğan, aktardıklarınız için. Gerçekten tam da şu an deprem olmadığı bir zamanda bu söyleşiyi yapıyor olmak, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi hani deprem anında değil veya hemen sonrasında değil, böyle geniş ve rahat bir zaman diliminde yapıyor olmak çok önemli ve çok kıymetliydi. İnşallah sevgili dinleyicilerimiz de bizimle aynı fikirdedir. O zaman ilk olarak onlara diyebileceğimiz hemen kendi binaları ve oturdukları mahalle ilgili bu anlamda deprem yönetmeliği anlamında bilgi edinmeleri.
Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan stüdyo konuğumuzdu. Deprem üzerine konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışım çözülmüyor mihriban, mihriban. Ayrılıkla zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, mihriban, mihriban.
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban, sevdiğim mihriban.
Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban.
Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.
Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Mihriban, mihriban sevdiğim mihriban.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Tam siz müziği dinlerken biz değerli hocamla kendi aramızda böyle küçük şakalaşıyorduk. Sevgili yapımcılarımdan biri dedi ki siz orada şakalaşıyor musunuz dedi. Vallahi şakalaşıyorduk evet, ama bugün bu konuyu madem konuşacağız tam da üzerine gülücükler aslında saçmak gerçekten karşı tarafa da o sıcaklığı iletmenin bence en güzel yollarından biri. Ama tabii yalnızca bu dönemde değil, ta Peygamber Efendimiz dönemine kadar uzanıyor değil mi şakalaşma?
Şakalaşma insanlık tarihe kadar eski diyelim biz. İnsan olmanın belki de gereği birbirini onur etme, birbirine pozitif enerji verme, birbirini anlama, rahatlatmanın da bir diğer adı diyelim şakalaşmaya. Sahabeden örnekler var hemen aklıma gelen bu konuyla ilgili. Sahabeden Hanzala var. Hanzala Peygamber Efendimiz'le bir ortamda oturuyorlar. Peygamber Efendimiz bunlara cenneti anlatıyor, cehennemi anlatıyor. Cenneti anlatınca cennette gibi hissediyorlar kendilerini. Cehennemi anlatınca sanki cehennemi yaşıyorlar, hissediyorlar, ürküyorlar. O ruh haliyle evine gidiyor, çocuklarıyla oynuyor, hanımıyla sohbet ediyor. Sonra eyvah diyor, biraz önce neydim, şimdi ne oldu? Hanzala münafık oldu. O duyguyla yola çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'e geliyor. Durum anlatılınca Peygamber Efendimiz Hanzala diyor, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bazen öyle, bazen böyle. İnsanız sonuçta, şakalaşmaya da, evimizde muhabbete de, çocuklarımızla oynamaya da ihtiyacımız var. Evet. Onların da buna ihtiyacı var. Fakat insan olmak hasebiyle bizim inanışlarımızdaki bir kısım değerlerimizi de zihnimizde tutmaya, zaman zaman onları canlandırmaya da ihtiyacımız var.
Aslında hayatımızın her alanında zaten bazı şeyleri dozajında gerçekleştirmek veya sınırında yapmak gerekir. Evet. Yani bu bence önemli olan noktalardan biri.
Sınırı aşmamak gerekiyor. Sınırı aştığında insan psikolojik olarak da rahatsız olur. Karşısındaki insanı da incitebilir. Yaptığımız şakalar her zaman bir ölçüye binaen yapılmalı. Yani bir ölçüsü, bir sınırı olmalı. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şakalar var. Çok hoş, onu anlatırken de, başkasından dinlerken de hakikaten insan keyif alıyor. Çok asil bir peygamberim varmış, çok ölçülü. Gerçekten şakası da çok güzel. İnsanlarla diyaloğu, iletişimi de çok güzel bir peygamberim varmış diye. Daha çok merak ediyorum peygamberimi görmeyi o zaman. Biz de onun gibi olabilsek diyorum. Herkes o ölçüyü koruyabilse, şakasıyla birbirine nefes aldıran insanlar olabilse toplum ne kadar güzel olacak aslında.
Evet.
Bu anlamda peygamberimizin küçük bir çocuk Hazreti Enes'in kardeşini, serçesi vefat ettiğinde, öldüğünde başsağlığına gidişi, ziyaret edişi ve onun da şakalaşışı var, şakalı yapması var. Çok hoş. Ya Ebel Umeyr ma fealen nugayr diyor. Ona şaka yapıyor, başsağlığına gidiyor. Bir çocuk psikolojisini anlamanın belki de canlı bir örneği peygamberimizin bu davranışı. Sana ne yaptı serçecik diye takılıyor ona. Hem bir düşünmesine, hem bir gülmesine, küçücük bir şakasına şahit oluyoruz biz anlatılanlardan. Fakat peygamberimizin yapılan şakalardaki dozajı aşanlar olduğunda da tepkisi var. Mesela bir sefer esnasında muhacirlerden birisi, ensardan birisinin sırtına pat diye vuruyor. Dozajı artırınca dönüyor ve bu defa muhacirleri çağırıyor. Muhacir olan ensarı çağırıyor, Medinelileri çağırıyor. İş kavgalaşmaya dönüşecekken size ne oluyor diyor. Bir müminin bir mümine böyle davranması, bunu yapması doğru değil. Şakayı dozajında tutun yani. Dozajında tutulmadığında karşısındaki insanı incitebiliyor, evet, üzebiliyor. Ben sokakta oynayan çocukları çokça gözlemlerim. Çocukları çok severim. Böyle aynı şekilde çocukların tavrına şahit olduğumda hemen bu tablo gözümün önüne gelmişti. Peygamberimiz onları ikaz etmişti. Şakayla başladı. O onun ensesine biraz sonra
kavgaya dönüştü.
Evet. Oysa birisinin durdurması lazım. Ne yapıyorsunuz? Siz kardeşsiniz, çocuksunuz. Şakayla başlanılan şey hiç bu noktaya getirilir mi demesi lazım. Toplumda da bunlara ihtiyacımız var aslında. Evet, şakaya ihtiyacımız var. Nefes almaya ihtiyacımız var. Birbirimizi rahatlatmaya ihtiyacımız var. Ama dozunda, ayarında. Peki doz ve ayar ne olmalı? Şaka yaparken bizim dikkat etmemiz gereken şeyin sınırlarını da Peygamber Efendimiz çiziyor yine. Birbirini incitmeyecek, üzmeyecek.
Kırmayacak.
Birbirinin ayıbını, kusurunu ortaya dökücü olmayacak. Evet. Bir taraf eğlenirken diğerinin onuru zedelenmeyecek, üzülmeyecek. Ben keyif alırken karşımdaki iki büklüm oluyorsa, renkten renge giriyorsa o zaman ben günah işliyorum demektir. Bir başkasını üzmeye hakkımız yok. Ben keyif alırken, eğlenirken karşımdaki insanın ruhunu rencide etmeye, incitmeye hakkım yok. Çünkü onu yaratan bundan rahatsız olur, incinir. Yaratanı incitmemek için yarattığı kullarına da şakamızda dozajı iyi ayarlamamız gerekiyor. Başkasının eksiğiyle, kusuruyla, kabahatiyle eğlenen insan şaka yapmıyor, ayıp yapıyor aslında. Ve Peygamber Efendimiz böyle davrananları imanın gerçek tadına varmamıştır diye tanımlıyor. Dolayısıyla biz şaka yaparken de karşımızdaki insanın duygularını, hissiyatını, bizden duyduğu sözlerle nasıl bir ruh haline bürüneceğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Mesela sahabeden birisi uyurken bir başka sahabe gidiyor, onun başucundaki ipi hızla çekiyor. Uykudaki sahabe korkuyla uyanıyor, sıçrayıp kalkıyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz onu da ikaz ediyor, uyarıyor. Böyle şaka yapmayın. Müminin mümini korkutması doğru olmaz diyor. Bir başkasının korkarak, ürkerek kalkmasından keyif almayı doğru bulmuyor Peygamberimiz. Mesela şakalarımız, yaptıklarımız bizi keyif içinde bırakırken karşımızdaki insanın bir anda kalp atışını artırıyorsa, bir anda belki Allah korusun psikolojik sıkıntıya girmesine sebep oluyorsa, burada durup düşünmemiz lazım. Yaptığım hayır mıydı, şer miydi diye. Tek taraflı kahkahalarla gülen bir insan karşısında el ayağı titreyen bir insan bırakıyorsa, yaptığının doğru olmadığını vicdanı çok rahat söylüyor demektir.
Ben şunu da çok yanlış bulurum. Bazen çocukları böyle hani böh diye korkuturlar ve ondan çok büyük keyif alır büyükler. Aslında bazen o korkutma anında kendileri çok eğleniyor ama bazen o çocuğun kekeme kalmasına, dilini kullanamamasına yani böylece olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. O yüzden çok haklısınız değerli hocam. O şakanın dozajı o kadar önemli ki.
Dozajı ayarlamadığımızda klinik vakaya sebep oluyorsak çok büyük günah işlemişiz demektir. Psikologlara gittiğinizde yıl yıl geriye doğru iniyor. Yani şu yılda ne yaşadı, bu yılda ne yaşadı. Ta çocukluğunda duyduğu sert bir cümleden etkilendiğini fark ediyor ve tedavi oradan başlıyor mesela. İlginç değil mi?
Tabii.
Biz o zaman şakamız da ölçülü, ayarında, dozajında, asaletimizi korumadan Ali Cenab davranmak zorundayız. Bu noktada ölçümüz bizim Peygamber Efendimiz. Hakikaten o dönemde bir psikologla mı görüştü? Hayır. Yani o noktada bir eğitim mi aldı? Hayır. Ama onu terbiye eden Rabbül Alemin'di, Allah-u Teala'ydı. Onun terbiyesinde insanlığa rehber olan bir insanın davranışı elbette bize örnek olacak. Sahabeyle konuşması, onlarla karşılaştığında selamlaşması, yan yana geldiklerinde yaptıkları şakalara mukabele etmesi, hepsi bizim için ölçü ve örnek. Peygamberimizin o şakalarına mukabele ederken doğruyu söylemek gerektiğini anlıyoruz biz şakada da. Mesela Peygamberimiz diyor ki, Peygamberimize diyorlar ki şakada doğru söylüyorum, doğru mu söylüyordu? Ben şakamda da doğruyu söylerim diyor. Peygamberimiz ben her zaman doğruyu söylerim, şakamda da doğruyu söylerim diyor. Ama bize şaka yapıyorsunuz siz, şakada da doğru olmak gerekiyor zaten diyor. Bu ikazı var peygamberimizin. Yani şaka yapıyorum diye abartmak, olmayan şeyi söylemek, yalan konuşmak, aklı başında asil bir insanın yapacağı iş değil. Orada da bir nezahet olması lazım, nezih olması lazım şakaların. Evet. Konuştuklarımızın gittiği yeri bilmek lazım. Karşımızdaki insanda nasıl bir sonuç doğuracağını bilmek lazım. Bunu bilmeden, düşünmeden yapılan şakalar, söylenen sözler bazen büyük sıkıntılara da sebebiyet verebiliyor.
Evet. Hocam şu programlar hakkındaki düşüncenizi merak ediyorum. Şimdi internette de çok bu tür şaka programları var. İşte mesela bir kaydıraktan kayıyor çocuk. Kayarken düşüyor, yere yapışıyor ve ağzı burnu her yere kum oluyor. Ve bunu izleyenler internete koyulmuş bir video kahkahalarla gülüyor. Hani bu gülünecek bir şey mi? Hani bu bir şaka mıdır? Bir gülme aracı mıdır? Ben gerçekten çok şaşırıyorum.
Burada o yere düşüp ağzı burnu kum içinde kalan insanın yerine koymak lazım kendisini. Gerçekten şaka mıdır diye düşünmek lazım.
Kendi ben, ya da çocuğu o durumda kaldığında yani, da yine aynı gülme durumunda kalabilecek mi?
Ben onun yerinde olduğumda eğer ben de kahkahalarla gülebiliyorsam tamam, ama vicdanım rahatsız oluyorsa bu durumdan, asla yerinde olmak istemezdim diyorsam, yapılan şey doğru değil demektir. Peki, ölçüyü o zaman, korumak
evet,
lazım
evet.
Yani.
Ve güldüğünde de aslında bence bir durup geri düşünmesi gerekir. Bu gülünecek bir şey miydi?
Yani gülmeye değer mi? Karşımdaki insanı incitir mi? Bundan ne fayda olur? Topluma, bana ne
bir
fayda olur?
Bir de bunu internete hani herkes izlesin diye koyuluyor ya videolar ve herkes izleyip bu tür bir videoya gülebiliyor. Ben her izlediğimde bu tür bir videoyu gördüğümde hep üzülmüşümdür. Yani bu gülünecek bir şey değil. İnsanlar nasıl böyle bir duruma gülebilirler diye. Bu anlamda gerçekten insanın tam da sizin söylediğiniz gibi acaba onun yerinde ben ya da bir yakınım ya da çocuğum olsaydı aynı şey başıma gelir miydi diye. Hocam yavaş yavaş sözlerimize son veriyoruz. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Şaka hususunda şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şakalar yakınlaştırıcı olmalı, kaynaştırıcı olmalı. İnsana eğlence verirken insan onurunu zedelememeli. İnsan onurunu zedelememesi gerekir ama aynı zamanda kavgaya ve korkutmaya sebebiyet verecek, psikolojisini insanın alt üst edecek ya da psikolojisinde kalıcı hasar bırakacak noktalarda yapılmamalı. Eğlence olmalı ama eğlencenin sınırları olmalı. Tabii ki eğlenecek insan düğünlerde, derneklerde, ama bir ölçü olmalı. İnsan onurunu zedeleyecek mecraya kayıp gitmemeli hiçbir şey. Mesela Peygamber Efendimiz bir düğün yapıldığına şahit olduğunda, sakin durgun olduğunu fark edince Medineliler eğlenceyi sever, niye bu kadar durgun burası diye ikaz ediyor, uyarıyor hemen. Düğün de düğüne benzeyecek. Sakinlikte nasıl bir ölçümüz varsa eğlencede de ölçümüz olmalı. Ben şakalarımızın dozunda, ayarında olmasını diliyorum.
Evet.
Sevincimiz başkasına sevinç katsın. Sözlerimiz başkasına sevinç versin.
Eğer siz güldüğünüzde karşılık da sizin kadar gülüyorsa işte o zaman dozajında ve ayarında yapılmış bir şakadır diyebiliriz. Eğer hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Bugün programımızda eğlenceli bir konuya değindik aslında ama dozajını aşmamak kaydıyla şakalaşmayı konuştuk dinimize göre. Ve Peygamber Efendimiz'den örneklerle şakalaşmayı ve eğlence konusunda ölçülü olmamız gerektiği konusunda da aktardıklarınızı ulaştırdık sevgili dinleyicilerimize. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için programımıza. Katıldığınız için. Uzman Vaiz Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hep yüzünüzden gülümsemenin eksik olmaması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.